Ayrım 27. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 331. 9. kısım. Siyah saçlı güzel hizmetçi Nanet sevgili patronunun deve tüyü pardesüsünü giymesine gülümsemelerin en tatlısıyla yardım etti. Thomas saatine baktı, 4:30'a geliyordu. 29 Eylül 1943 günüydü. Thomas camdan dışarıya bir göz attı. "Bugün sis olacak mı şekerim?" diye sordu. "Hayır Monsieur, sanmıyorum." "Öyleyse havanın böyle gitmesini dileyelim. Böyle giderse bazı baylar bu akşam kendilerini çok güç durumda bulacaklar."
"Anlayamadım Monsieur."
"Aldırma Nanet. Bu akşamüstü için bir oyun hazırladım. Bu oyunu kazanmak çok hoşuma gidecek." Thomas Lieven gerçekten bir oyun hazırlamıştı ve bu oyuna kendisi de katılıyordu. Bir çığı harekete geçirmişti. Altında kalmaması için çok dikkatli davranması gerekiyordu. Foch bulvarındaki gizli servis karargahına Ayher'i ziyaret etmek üzere yola çıktı. Thomas'ın şimdi zaferle sonuçlandırmayı umduğu harekat aslında 24 saat önce başlamıştı. Bu çılgının hayatını kurtarmak için Albay Werther öğütülmeye değer bir gayretle Amiral Canaris'e uzun bir telex mesajı çekmişti. Bir saat sonra da beyaz saçlı Canaris Heinrich Himmler'le bir saat sürecek bir görüşmeye başladı. Amiral SS'lerin reisi ve Alman polisinin şefine kötü haberler getiriyordu. "Çok sert tedbirler alacağım," dedi Himmler öfkeyle. 28 Eylül günü saat 18.30'da yüksek rütbeli SS subaylarından özel bir komite işe girişti. Komite üyelerinden üçü o gece Viyana üzerinden Bükreş'e uçtu. 29 Eylül sabahı saat 7'yi çeyrek geçe bu üç SS subayı Berlin'e doğru yola çıkmak üzere olan gizli servis kuryesi Anton Linzer'i Bükreş havaalanında tutukladılar. Bavullarının içinde üzerinde karargah malzemesi yazılı bazı paketlere de rastlandı. Bu paketler açıldı, 500.000 mark tutarında ve Romanya'ya verilen Alman hazine senedi bulundu. Saat 8.30'da 3 SS subayı şehrin ana caddesi Karlsviktuar'daki Alman konsolosluğunun bir kanadında yerleşen Bükreş gizli servisini ziyaret ettiler. Burada bol altın para ve destelerle hazine senedi saklıyordu. Orada da 2 kişi tutuklandı. 29 Eylül 1943 günü saat 2'ye 10 kala Bükreş'ten gelen kurye uçağın Berlin-Staaken havaalanına indi. Özel komite üyeleri uçak personeline telaşla Linzer'i soran Hansmann'ı tutukladılar. Kısa süren bir sıkıştırmadan sonra Walter Hansmann'ın hazine senetleri işine karışmış olduğunu itiraf etti. Hansmann ayrıca 4 yüksek rütbeli gizli servis görevlisinin de Berlin'de bu işe karışmış olduğunu söyledi. Saat 2'yi bulmadan bu 4 kişi de içeri alınmıştı. "Tamam, şimdi gidip gönül rahatlığıyla öğlen yemeğimizi yiyebiliriz," dedi. Paris'te Thomas Lieven Albay Werther'e, amiralin albaya her saat başı bilgi verdiği telexin başında duruyorlardı. "Çok talihlisin, Allah'ın belası," dedi Werther sırıtarak. Thomas tahtaya vurdu. "Tahtaya vur," dedi albaya da. "Bu işle ilgili kararı verecek kişiler ne zaman havalandılar?" "Yarım saat önce. Bir SS yargıcı ve bir savaş divanı üyesi. 4:30 ile 5 arası buraya varmaları gerekiyor." Saat 4:30'da güzel Nanet, Thomas'ın deve tüyü pardesüsünü giymesine yardım ediyordu. Sokağa çıkarken genç kıza, "Gerçekten havanın sisli olmamasına dua edelim," dedi. "Eğer benim üç meleğim inemezse, o zaman Foch bulvarında bir ara beni dayaktan neredeyse öldüren köpeklerden almayı umduğum intikama da veda etmem gerekecek." Foch bulvarındaki gizli servis şefleri Thomas'ı ciddi ve sert yüzlerle kabul ettiler. Onları bekleyen şey hakkında hiç fikirleri olmadığını hemen anladı. Himmler haber vermemişti. Kırmızı yüzlü SS subayı Ayher ve silik yardımcısı Fritz Winter, Thomas'la sakin ama kesin bir sesle konuştular. Savaşın son yıllarında çok basit nedenlerle bir sürü Alman askerini ölüm cezasına çarptıran savaş divanı reisi ve üyeleri gibi davranıyorlardı. Onlar da bu ikisi gibi kurşuna dizilmeden önce suçlularla görüşür ve neden kurşuna dizilmeleri gerektiğini büyük bir ciddiyetle anlatırlardı. Karşılarında bacak bacak üstüne atıp oturmuş, gri tweed elbiseli, beyaz gömlek, siyah kravat, siyah çorap ve siyah pabuçlu Thomas Lieven'le konuşmaları böyleydi.
"Biliyorsun Lieven, sana karşı hiçbir kişisel düşmanlığımız yok," dedi Ayher. "Tersine buraya kadar gelmekle gösterdiğin cesareti takdirle karşılıyoruz. Ama ulusun ve toplumumuzun çıkarı söz konusu." Winter ekledi. "Gülmeyi kes Lieven, savaş divanına çıktığında gülemeyeceksin." Ayher devam etti. Alman halkının çıkarına işler yapmak iyi. Onları yaralayacak şeyler yapmak suçtur. Sen ülkene zarar verdin. Şunu fark etmeni istiyorum.
Bir soru sorabilir miyim dedi Liven kibarca başını eğerek. Saat gerçekten mi 5:10 geçiyor yoksa benim saatim mi yanlış?
Ayher'in ona yönelttiği bakış hem nefret hem de takdir duygularıyla doluydu. Niçin iyi bir insan olarak kalıp bizlere katılmadın? Bugün bir SS komutanı olabilirdin. Saatin doğru.
Thomas kalktı ve pencereye kadar gitti. Aşağıda sonbaharın iyice sararttığı bahçeye ve kasvetli gökyüzüne baktı. Sisten iz yoktu.
Foyamı nasıl meydana çıkardığınızı bilmek isterim dedi Thomas.
SS subayı Ayher'le yardımcısı Winter, Fransız Mukavemet Örgütü'nün tehlikeli elemanlarından Yvonne Döşan'ı Alman gizli servis görevlisi olarak gösterip Lisbon'a götürüşünü nasıl keşfettiklerini anlattı.
Lieben onları kibarca dinledi, sonra tekrar saatine baktı. Sonuna kadar soğukkanlılığını yitirmiyor diye homurdandı Ayher. Bu yanın hoşuma gidiyor evlat, hem de çok hoşuma gidiyor.
Bütün suç delillerini Himmler'in masasının üzerinde dedi Winter.
Birkaç gün sonra savaş divanına çıkacaksın. Ayher de tamamladı. Artık sana kimse yardım edemez. Ne Albay Werther ne de Amiral Canaris.
Thomas yine saatine göz attı. Merdivenden boğuk sesler geliyordu. Uğultudan ne söyledikleri kesinlikle anlaşılmayan sesler, emirler, topuk şakırtıları işitildi. Thomas kalbinin daha hızlı çarptığını hissetti.
''Umarım baylar'' dedi, ''idamımı seyretme şerefini verirsiniz bana.''
Ayher dışarıdan gelen gürültüyü dinlemek için döndü.
''Ne oluyor orada?'' diye bağırdı.
Kapı gürültüyle açıldı, ürkek bir er göründü, selam verdi ve kısık sesle ''Berlin'den 3 kişi komutanım'' dedi. ''Acele bir iş için, özel komite görevlisi.''
''Tamam, oldu bu iş'' diye düşündü Thomas. Son bir kere daha camdan gökyüzüne baktı. ''Sana şükürler olsun Tanrım.''
Ayher ve Winter iskemlelerine çakılıp kalmışlardı.
Ayher kekeledi. Özel komite mi?
3 kişi odaya girdi. SS yargıcı siyah üniformalı ve siyah çizmeliydi. Çok da sert bir görünüşü vardı. 2 üye daha ufak tefekti. İkisi de gözlüklüydü.
SS yargıcı elini kaldırıp selam verdi.
Hayır Hitler!
Sonra sordu. Ayher mi? Memnun oldum tanıştığımıza. Şimdi size gereken bilgiyi vereceğim. Siz kimsiniz?
Bunu Ayher'in yardımcısına sormuştu.
Ben Winter, yaveriyim.
Ayher hemen atıldı. Sadece bir ziyaretçi, gidebilirsiniz Herr Lieben.
SS yargıcının kulakları dikildi birden.
Thomas Lieben mi?
Ta kendisi diye cevap verdi Thomas.
O halde lütfen biraz kalın burada.
Ayher kekeledi. Ama neden?
Ayher, lütfen Teğmen Redeker'i çağırtın buraya. Yalnız benim burada olduğum söylenmesin kendisine.
Heinrich Himmler'in kayınbiraderi ince dudaklarında garip bir gülümsemeyle içeri girdi. İçeridekileri görünce kayboldu bu gülümseme.
SS yargıcı Winter'e döndü. Bu adamın üstünü arayın.
Winter şaşkın bir halde emre boyun eğdi. Redeker 1-2 kere yutkundu, ayakta sallandı ve sonra en yakınındaki koltuğa çöktü. SS yargıcı küçümseyen bir ifadeyle bakıyordu ona.
Redeker dedi, tutuklusunuz.
Himmler'in kayınbiraderi hıçkırıklara boğuldu bir anda. Winter ne olduğunu hala anlayamamıştı. Ayher dayanamayıp araya girdi.
Ama neden?
Siyah giysili yargıç sert bir şekilde cevaplandırdı bu soruyu.
Redeker Alman devlet tahvilleriyle ilgili milyonlarca mark değerinde bir sahtekarlığa karıştı. Toulouse'da bu işle ilgili olarak kurşuna dizilen Petersen'le birlikte ülkelerine en kötü, en adi şekilde ihanet ettiler. Devam etmekte olan soruşturma Paris'teki emniyet örgütünün başka elemanlarının da bu işle ilgili olup olmadıklarını ortaya çıkaracak.
Ayher'in dili tutulmuştu neredeyse.
Dediklerinizden hiçbir şey anlayamadım. Kimin suçlamaları bunlar?
Yargıç suçlamanın kimin tarafından yapıldığını söyledi.
Ayher'in suratı morardı o anda. Camlaşmış gözlerle Thomas'a baktı.
Sen ha?
Aynı anda Ayher'i iyice afallatan bir hareket yaptı yargıç. Thomas'a doğru bir adım attı, elini uzattı.
Herr Lieben, SS Başkanı tebrik ve teşekkürlerini size iletmemi emretti. Teşekkür ederim.
Rica ederim, önemli değil diye alçak gönüllülükle cevap verdi Thomas. Yardımım dokunduysa bunu bir şeref sayarım.
Führer yardımcısı Himmler Amiral Canaris'le gereken görüşmeyi yaptığını ve bundan böyle hiçbir şekilde rahatsız edilmemenizi sağladığını da size bildirmemi istedi.
Herr Himmler büyük anlayış göstermişler diye mırıldandı Thomas. 10. Kısım Alman devlet tahvilleri sahtekarlığı ile ilgili olarak tam 23 kişi tutuklandı. Bunlar arasında 2 Fransız ve 3 Romanyalı vardı. Duruşma sinemalarda da gösterildi. 2 Fransız Romenlerden biri ve Teğmen Hansman idama mahkum edildiler. Diğerlerine de ağır hapis cezaları verildi. Redeker sadece 8 yıla çarptırıldı. Himmler aile bağlarının gücünü ispat etmekle gecikmedi ama 6 ay hapiste kaldıktan sonra Redeker tahliye edilerek Berlin'e alındı. Orada 2. derece bir görevle savaşın sonuna kadar çalıştı. Bugün ise Redeker Kuzey Almanya'da milliyetçi bir grubun başında önemli rol oynayan bir yurttaş olarak hayatını sürdürmekte. 11. Kısım 28 Ağustos 1944 sabahı Thomas Marsilya'da bir süreden beri kalmakta olduğu otelden çıktı ve elindeki çantayı Merkez Garı'nın emanet gişesine makbuz karşılığı teslim etti. Marsilya 29 Ağustos günü öğleden sonra özgürlüğüne kavuşmuştu. Thomas Lieven cebindeki çeşitli gizli servis kimliklerini yırtıp attı. Aynı gün akşamüstü yüzbaşı Robert Almond Everett adında bir İngiliz ajanı Marsilya'daki Amerikan Birlikler Genel Karargahı'na giderek bir süre önce paraşütle Fransa'ya atılmış olduğunu, görevini tamamladığını ve İngiltere'ye dönmek istediğini bildirdi. Gereken kağıtları da gösterdi yetkililere. Amerikalılar Thomas Lieven'e şaşılacak kadar benzeyen müttefik ülkenin bu değerli elemanını kucakladılar, yiyecek ve viskiye boğdular. Bütün güney şehirlerinden gelen Fransız askerleri ve partizan gruplarının da Marsilya'nın Almanlardan alınmasında büyük rolü olmuştu. Zaferden 2 gün sonra Novaya Oteli'nde büyük bir kutlama yapıldı. Bütün misafirler ki aralarında yüzbaşı Everett de vardı, Fransız milli marşını söyleyerek açtılar geceyi. Zafer günü geldi diye avazı çıktığı kadar şarkı söylerken omuzuna ağır bir elin indiğini hissetti. Dev gibi 2 Amerikalı askeri polisin arasında Adolf Menju bıyıklı birinin durduğunu gördü. ''Yakalayın bu adamı'' dedi Albay Jules Simeon. Üzerinde son derece şık bir üniforma vardı şimdi. Savaş boyunca Fransa ve müttefiklerine karşı çalışan büyük bir Alman ajanıdır. Sonra Thomas'a döndü. ''Eller yukarı Herr Lieven, bu sefer yakayı ele verdiniz.'' 12. Kısım General de Gaulle ve Amerikalılar Paris'e 25 Ağustos'ta girmişlerdi. 15 Eylül'de Thomas hayatında 2. kere Fresne cezaevinde buldu kendini. İlk keresinde Gestapo atmıştı onu oraya, şimdi de Fransızlar. Bir hafta geçti, sonra bir hafta daha. Thomas bu yeni hayata yavaş yavaş alışıyordu. Bazen umudunu yitiriyor gibi oluyordu. Nasıl olsa bir gün başıma gelecekti bu. O karanlık yıllarda şeytanla anlaşma yapmıştım adeta. Girmediğim karanlık iş kalmadı. Gülü seven dikenine katlanır. Ne yapalım diye düşünüyordu hep. Ama bir de madalyonun diğer yüzü vardı. Burada birçok dostu vardı. Pek çok kimseye yardım etmişti. Örneğin Yvonne Deschamps, örneğin Banker Ferro, Madame Page, bir sürü Fransızın hayatını kurtarmıştı. Nasılsa onlar da kendisinin yardımına koşarlardı şimdi. Acaba ne kadar ceza yerim diye de aklından geçirdi. 6 ay? Fena sayılmazdı 6 ay. Nasıl olsa dayanırım o kadar. Sonra özgür olacağım ama, İngiltere'ye de dönebilirim o zaman. Yıllar sonra tekrar sakin bir hayat sürebileceğim. Ne gizli servisler, ne serüvenler. Eski hayatımı yaşayacağım yine. Zürih'te Eugen Walterli adına bankaya yatırmış olduğum paralar bana uzun süre yeter. Ayak sesleri hücresine yaklaşıyordu. Anahtar kilitle döndü. Kapı ardına kadar açıldı. 2 Fransız askeri eşikte duruyordu. Hazırlan dedi birincisi. Nihayet diye düşündü Thomas, ceketini aldı. Sorguya çekmek için oldukça beklettiniz beni dedi askerlere. ''Sorgu mu?'' dedi ikinci asker. ''Ne sorgusu? Kurşuna dizileceksin sen.'' 4. Kitap 1. Bölüm 1. Kısım Gökyüzünde bir tek bulut bile yoktu. 7 Temmuz 1945 günü Baden tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşıyordu. Öğleye doğru haki renkte bir askeri araba Leopold Schiplatz kapısına yaklaştı. Arkada 2 yıldızlı bir general oturuyordu. Baden Fransız askeri hükümetinin merkeziydi. Almanların sayısı 30 binken Fransız asker ve sivil görevlileriyle ailelerinin sayısı 32 bin civarındaydı. ''Dur burada bir dakika'' dedi general. Trafiği yöneten Fransız askeri polisin yanında durdu. Polis generali selamladı. General camı indirdi. ''Ben buraların yabancısıyım. Nerede iyi bir yemek yiyebilirim? Söyler misin bana?'' Generalim, subay gazinolarından hiçbirine gitmeyin. Savaş suçlularını inceleme bölümünde yüzbaşı Clermont'u bulun. O size yardımcı olur. Ve söylediği yeri tarif etti. Araba bir süre sonra büyük bir villanın önünde durdu. Daha önceleri Gestapo merkezi olan bu bina şimdi Fransız savaş suçlarını inceleme bölümünün merkezi olmuştu. General villaya girdi, yüzbaşı Clermont'u sordu. Aradığı adam birkaç dakika sonra yanındaydı. Orta boylu, ince yapılı, siyah saçlı, keskin bakışlı birisiydi bu. Kendisine çok yakışan bir üniforma giymişti. 35 yaşlarında kadar gösteriyordu. Üniformaya rağmen askerliğe alışmamış bir hali vardı. Asıl adı Thomas Lieven olan ve uzun bir süre önce bankerlik yapmaktayken, daha sonra çeşitli serüvenlere atılan yüzbaşı Clermont, iki yıldızlı generalin elini sıktı ve "Yemeği bizlerle yerseniz şeref verirsiniz." dedi. İkinci kısım. Kurşuna dizilmek mi? İki asker elleri kelepçeli olarak kendisini koridorlardan geçirip cezaevi avlusuna getirdiklerinde Thomas dehşet içindeydi. Ulu tanrım diye düşündü. Ben birkaç ay hapis beklerken onlar kurşuna dizecekler. Askerler onu daha önceden de çok iyi bildiği penceresiz, pis kokulu otobüse iterek soktular. Thomas tıraşsızdı. Sırtında bol gelen bir elbise vardı. Kravatını, ayakkabı bağlarını almışlardı. Araba bir süre sonra Paris'in karanlık bir avlusunda durdu. Thomas askerleri kendisini büyük bir binaya adeta iterek götürmelerine sessizce boyun eğdi. Odada masanın arkasında alba üniforması giymiş bir Fransız subayı oturuyordu. Uzun boylu, esmer tenliydi. Şakakları kırlaşmıştı. Dostça bakan gözleri Thomas'ı daldığı ümitsizlik uykusundan bir anda uyandırdı. Bir süre önce Lizbon'da hayatını kurtarmış olduğu Joseph'in Baker'ın yakın arkadaşı, Fransız haber alma örgütünden Albay Maurice Durbray'dı bu adam. Albay Thomas'ı tanıdığını belli etmedi hiç. "Buraya gel," diye vardı. "Otur şuraya ve sesini çıkarma." Thomas gösterilen yere oturdu ve sesini de çıkarmadı. Askerler ellerini çözdüler. Ellerindeki makbuzu imzalatıp odadan çıktılar. Thomas nihayet Debra ile yalnız kalmıştı. "Joseph'in sana sevgilerini yolladı."
"Teşekkür ederim. Nerede? Nerede şimdi madam?"
"Casablanca'da. Ben şehrin valiliğini yaptım bir süre, biliyorsun."
"Çok ilginç."
"Paris'e iş için gelmiştim ve bir rastlantı sonucu tutuklandığını öğrendim."
Thomas yavaş yavaş kendine geliyordu.
"Arkadaşınız Albay Simeon yaptı bütün bunları. Bir otelde Fransız milli marşını söylüyordum yakalandığımda. Keşke kendi otelimde oturup çenemi kapasaydım. Şimdi çoktan Londra'da olurdum."
Debra sözünü kesti.
"Bize karşı yaptıklarını biliyorum ama bizim için yaptıklarını da unutmadım. Şu anda haber alma bölümüyle ilgim kalmadı. Savaş suçlarını inceleme komisyonunda üyeyim şimdi. Seni hapisten kurtarabilmem için tek çare vardı. Savaş suçlusu olarak gösterdim seni ve kurşuna dizileceğini bildirdim onlara. Nasıl, fena fikir değil herhalde?"
Thomas alnında biriken terleri sildi. İyi bir numaraydı ama epey terletmişti onu.
"Seni hapisten neden kurtarıp buraya getirdiğimi tahmin ettin herhalde."
"Korkarım ki evet. Tekrar sizin hesabınıza çalışacağımı söylemek istiyorsunuz herhalde."
"Evet."
"Tek bir soru. Benim hapiste olduğumu kim bildirdi?"
"Ferro. Banker Ferro."
"Benim için. Ne gibi tasarılarınız var albayım?"
"İtalyanca biliyor musun?"
"Evet."
"Biliyorsun, Almanlar 1940'ta Fransa'yı işgal ettiklerinde İtalyanlar da son dakikada durumun sağlam olduğunu görüp bize savaş ilan etmişlerdi. Fransa'nın güneyine dehşet saçan bir İtalyan vardı o zamanlar. General Luigi Contanelli. Bizim zaferimizden hemen sonra kayıplara karıştı. Bildiğimiz kadarıyla Napoli civarında bir yerde."
48 saat sonra Thomas Lieven Napoli'deydi. 11 gün sonra Napoli'nin kuzeydoğusunda Caivano köyünde General Contanelli'yi buldu ve tutukladı. General yakalandığında çoban kılığındaydı. Yanında ünlü Contanelli olduğu halde Paris'e döndüğünde Albay Debra'ya olayı anlattı.
"Amerikan karşı casusluk örgütünün çok yardımı dokundu bana. İtalyan makamları da yakınlık gösterdiler." Sonra devam etti olanları anlatmaya. "Kaçak İtalyan generalini ararken bir gün Amerikan karşı casusluk örgütü merkezine uğramıştı, bilgi almak için. Orada garip bir sahne ile karşılaştı. Amerikan ajanları büyük bir telaş içinde oradan oraya koşuşup duruyorlardı. Sağa sola telefonlarla emirler yağdırıyorlar, tutuklama emirlerinin ardı arkası gelmiyordu."
Thomas biraz sonra neler döndüğünü öğrendi. 3 gün önce Amerikan donanması yük gemilerinden Victory Limon'a gelmişti. İtalya'da çarpışan Amerikan askerlerine malzeme getirmişti Victory. Buraya kadar olağanüstü bir şey yoktu. Ama pazar günü Victory birden kayıplara karışmıştı. Kimse nerede olduğunu bilmiyor, Amerikalılarla İtalyan makamları karşılıklı olarak birbirlerini suçluyorlardı. Koskoca gemi nereye gidebilirdi? Thomas merakını yenemedi ve limana indi. Bir sürü meyhane ve bar gezdi. Sonunda Luigi'nin yeri adındaki gemici meyhanesine geldi. Luigi ünlü aktör Orson Welles'e ikiz kardeşi gibi benziyordu. Luigi meyhaneciliğinin yanı sıra usta bir sahtekar ve tanınmış bir çetenin reisiydi. Luigi iyi giyimli, garip şekilde gülümseyen yabancıya daha ilk görüşte ısınmıştı. Thomas'ın Alman olduğunu öğrendiğinde bu sevgisi iyice arttı. Belki garip gelecek ama Amerikan karşı casusluk örgütünü şaşkına çeviren olayın esrarı Thomas tarafından birkaç saat içerisinde çözüldü. Hatta orada Victory'nin ortadan kaybolması işini planlayan ve uygulayan adamlarla bile tanıştı Thomas. Önceki pazar günü Schlepp'in mürettebatına karaya çıkmaları için izin verilmişti. Sadece bir adam kalmıştı gemide. Luigi'nin arkadaşı 3 güzel İtalyan kızı bulmuş ve bunları tam geminin rıhtımına bağlı olduğu yerde kavgaya tutuşturmuştu. Kızlardan biri yardım isteyen bir çığlık atınca gemideki nöbetçi hemen ona doğru seyirtti. Bu arada Napolili serserilerden bazıları da kavgaya karıştılar ve bir anda ortalık savaş alanına döndü. Aynı anda geminin diğer tarafına bir botla yanaşan gemici kılıklı adamlar, yani Luigi'nin adamları, gemiyi ele geçirdiler. Halatları çözdüler, yavaşça limandan çıkıp burnu döndüler ve Pozzoli önünde demirlediler. Gemideki malları kamyonlara yüklediler. Gemi konserve yemekler, dondurulmuş tavuk, şeker, pirinç, un, her türde alkollü içki ve binlerce kutu kaz ciğeri yüklüydü. Korsanlar bilhassa Pozzuoli'yi seçmişlerdi. Çok büyük gemi tezgahları vardı burada. Fazla mesai yapan ustalar gemiyi kısa süre içinde parçalayıverdiler. Parçalar devamlı orada bekleyen alıcılara satıldı. Victory'den geriye tek bir vida bile kalmadı. 3. Kısım. Paris'te şirin bir barda Thomas'tan bu hikayeyi dinleyen Albay Döbre uzun bir süre güldü anlattıklarına. Sonra birden ciddileşti. ''Sen Almansın Lieven, sana Almanya'da ihtiyacımız var. Büyük sahtekarlık ve büyük suçlularla ufak vurguncular arasındaki farkı senden iyi kimse anlayamaz. Bazı masumların orada cezalandırılmasına engel olur, esas suçluları da yakalatırsın. Nasıl, böyle bir işe ne dersin?''
''Kabul. Ama Almanya'da mutlaka üniforma giymen gerekecek.''
''Olmaz. Ben de istemezdim ama şart bu. Sana bir Fransız adı, bir de rütbe vereceğiz. Yüzbaşılığa ne dersin?''
''Peki, üniformam nasıl bir şey olacak?''
''Nasıl istersen.''
Bunun üzerine Thomas, Paris'te albay elbisesi diken terzilerden en iyisine gitti. Nasıl bir üniforma istediğini söyledi. Havacıların giydiği türden gri mavi bir takım seçti. Büyük cepli, arkadan uzun yırtmaçlı, bele oturan bir ceket yaptırdı kendine. Bu üniforma o kadar tutuldu ki bir ay sonra savaş suçlularını inceleme komisyonu, bütün elemanlarının bu üniformaları giymeleri için emir çıkarttı. Thomas ana vatanına müttefik ordularıyla birlikte döndüğünde artık bir Fransız subayıydı. Savaşın sonunda hala Baden-Baden'da Gestapo'nun eski merkezi Kaiser Wilhelm Caddesi'ndeki binada çalışmaktaydı. Burada çalışanların sayısı 17'ydi. Çalıştıkları yerin karşısındaki villada kalıyorlardı. İşleri zor ve tatsızdı. Çalışanların tümü birbirlerine ısınamamışlardı. Ama Thomas Lieven hemen Teğmen Pierre Valentin'i diğerlerinden ayırdı. Pierre görünüşe bakılırsa tipik bir Nazi subayıydı ama Almanlardan nefret ettiğini de her fırsatta belirtirdi. Tutuklama ve arama emirlerini hazırlarken büyük bir zevk duyardı. Thomas onun bütün Almanlardan nefret ederim şeklindeki genellemesini saçma buluyordu. Valentin kendini savundu bir keresinde. ''Benim görüşüm rakamlara dayanıyor. Geçen ay boyunca sadece bizim bölgemizde 6000 Alman hakkında ihbar aldık. İhbarları yapanlar da Almanlardı. Zayıf ülkeleri işgal edince kendilerine üstün ırk havası veriyorlar. Tepe üstü düşünce hemen birbirlerini ihbar etmeye başlıyorlar.'' Teğmen Valentin'in bu sözleri de haklıydı. 2 Ağustos 1945 günü Thomas garip bir olaya tanık oldu. Üstü başı dökülen, açlıktan ölmek üzere gibi beyaz saçlı ve yorgun bir adam büroya girdi. Şapkasını çıkardı. ''Günaydın efendim. Adım Werner Helbreit.
Beni aradığınızı söylediler. Kendi bölgemde köylülerin lideriydim. Söylediği yer kara ormanlar civarındaydı. Bugüne kadar saklandım ama sonunda teslim olmaya karar verdim. Thomas hayretle baktı ona. Neden? Ülkemde büyük suçlar işlendiğini yeni keşfettim. Böyle canilerle dolu bir hükümete hizmet etmemiş olmayı isterdim. Ama o sıralar inanmıştım onlara. Keşke daha fazla düşünüp daha az hareket etseydim. Şimdi cezamı çekmeye hazırım. Ne iş olsa yaparım. Yol yapımında çalıştırın, taş kırdırın, ne isterseniz yaptırın bana. Thomas ayağa kalktı. Herr Halbreed, saat 1. Konuşmamıza devam etmeden önce size bir soru sormak istiyorum. Benimle yemek yer misiniz?
Yemek mi? Sizinle mi? Ama şimdi size bir nazi olduğumu söyledim.
Açık açık söylediğiniz için şimdilik bu noktayı dikkate almıyorum.
O halde benim size bir teklifim var. Gelin çiftliğime gidelim. Evin arkasındaki ormanlıkta sizi ilgilendirecek şeyler var.
Dördüncü kısım. Halbreed'in karısı öğle yemeğine sulu bir çorba hazırlamıştı. Kocası gibi solgundu, yorgun görünüyordu. Ev harap bir haldeydi. Camlar ve kapı kilitleri kırılmış, eşyalar yağma edilmişti.
''Hiç kimseye suç bulamıyorum.'' dedi Halbreed. ''Önce biz onların ülkelerine girdik, ağır işçilik yaptırdık onlara.''
Halbreed'in karısı, ''Çorbadan sonra patates püresiyle kuru yemiş yiyeceğiz. Başka şeyimiz olmadığı için üzgünüm.'' Thomas avluya çıktı, arabasının bagajını açıp 250 gramlık bir paket tereyağı, bir kutu krema, bir kutu et suyu ve bir kutu da et konservesi çıkardı. Halbreed'in karısı şaşkınlıktan konuşamıyordu. Et kimsenin bulamadığı bir maddeydi o günlerde. Thomas yavaş yavaş işe koyuldu. Halbreed konuya girdi.
''Yüzbaşı, şu anda yapacağım şey muhbirlik ama mecburum buna. Evimin arkasında ağaçlar arasında büyük bir depo var.''
''Depo mu? Kimin deposu? Ne zamandan kalma?''
''1944 sonbaharındaydı. Ulusal Çiftçiler Derneği Başkanı Darren'in yaveri geldi bana. Yanımda Doktor Zimmerman da vardı. Karlsruhe Gestapo örgütünün şefi. Führer'in askerleri için yiyecek gömeceklerini söylediler.''
Karısı da bu noktada söze karıştı.
''Bu yüzden sizin gelmenizi istedik. Orada bir sürü yiyecek var. Burada ise açlıktan insanlar ölüyor. Bizim hiç olmazsa başımızı sokacak bir evimiz var. Ya evsiz kalanlar, mülteciler?''
2 Ağustos 1945 günü iki ayrı işleme geçildi. Önce son derece büyük bir besin stoku gömüldüğü yerden çıkarıldı. Binlerce kasa konserve vardı ağaçların altında. Hemen yardım kuruluşlarına dağıtıldı bunlar. Sonra kazının yapıldığı yer eski haline sokuldu. Bütün izler ortadan kaldırıldı. Savaş suçlarını inceleme komisyonu görevlileri sırayla nöbet tutmaya başladılar o noktada. 11 Ağustos günü hava kararırken nöbet sırası Thomas'taydı. Birden ağaçların arasında gizlenerek ilerleyen bir adam gördü. Sırtında çuval, elinde de küçük bir çapa vardı. Thomas adamın yüzünü daha önce hakkında hazırlanan tutuklama emrine ilişik resimde görmüştü. Hemen arkasına sokuldu.
''Gestapo şefi Zimmerman, tevkif edildiniz.''
Zimmerman'ı diğer eski Nazi liderleri izledi. 1945 yılı Ağustos'u ile Ekim arasında tam 17 Nazi ele geçti bu şekilde. Thomas'ın yardımıyla Halbreed sadece küçük bir para cezası vererek sıyırdı bu işten. Çiftliğine de dokunulmadı. Menü 2 Ağustos 1945 Baden-Baden. Sebze çorbası, sığır eti, süzme yoğurttan soğukluk. Bu yemek bugün bile yenebilir. O zaman ise Thomas Lieven Nazilerin izini bu yemek sayesinde buldu. Sebze çorbası. Kuzu kulağı, yeşil soğan, maydanoz, dereotu ve kerevizin yapraklarını, Frank maydanozu ve pırasa gibi sebzeleri temizledikten sonra ufak ufak doğrayın. Sonra doğranmış sebzelerden biraz alıp tereyağı ve un karışımına katıp üzerine su veya et suyu ilave ederek kaynatın. Tat vermesi için içine biraz tuz, biber ve biraz da misket şarabı atın. Hafifçe kaynamaya bırakın. Servis yapmadan hemen önce sebzelerin geri kalan kısmını da ilave edin. İstenirse yumurta sarısı ve krema ilave edilebilir veyahut adam başına bir tane suda pişmiş yumurta çorbanın içine atılabilir. Çorba yanında kızarmış ufak ekmek parçalarıyla kaselere taksim edilir. Sığır eti. Bir miktar halkalar halinde doğranmış soğanı iyice kavruluncaya kadar yağda kızartın. Bir konserve kutusunun içindeki kuşbaşı sığır etini soğanların yanına ilave edin. Biraz daha kızartın fakat etler kavrulmamalıdır. Çok koyu olmayan bir miktar domates salçası katarak iyice pişinceye kadar hafif ateşte bırakın. Süzme yoğurttan soğukluk.
Biraz süzme yoğurdu bir süzgece alıp istenilen miktarda pudra şekeriyle karıştırıp koyu çiğ krema ilave ederek hepsini oldukça koyu bir karışım haline alıncaya kadar çırpın. İçine birkaç kuru üzüm tanesi ve birkaç damla da limon suyu atın. Bir kaseye boşaltarak üzerine krem şantiyi ile süsledikten sonra buzdolabında soğutun.
27. ayrımın sonu. Sayfa 344.